Mısra-i Berceste. Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste başladı. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve ben İpek Önder. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Necip Fazıl Kısaküre'nin 1949 yılında kaleme aldığı Sakarya Türküsü adlı şiirini konuşacağız. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Değerli hocam, şairin şiirine vermiş olduğu Sakarya Türküsü ismiyle söyleşimize başlayalım. Şiirin başlığında yer alan türkü kelimesinin önemini soralım öncelikle sizlere. Şair yazmış olduğu şiirin tam manasıyla anlaşılıp sevilen ve hayata geçirilen bir türkü gibi dilden dile dolaşmasını mı istemiştir? Ve Sakarya Meydan Muharebesi ile türkü kelimesi arasında bir ilgi kurabilir miyiz?
Evet, çok iç içe sorular sordunuz. Topluma seslenme, büyük kitlelere hitap etme amacı var bu şiirde. Sorunuz aslında cevabı içeriyor diyebilirim. Sakarya Türküsü Necip Fazıl'ın ikinci aşama kabul edebileceğimiz bir başlangıç noktası. Necip Fazıl modern şiirimizin en önemli şairlerinden birisi. Biz belki Türk şiirinde hiçbir şairi Necip Fazıl kadar belirli şiirlerle dönemlere ayıramayız. Necip Fazıl da 3 şiir, 3 döneme tekabül ediyor. Başlangıç yılları ilk aşama için Kaldırımlar, 1928 yılı. Daha sonra Çile, ki bu şiiri Senfonya başlığıyla yayımlar. Bu da 1938 ve Sakarya Türküsü. 1949 dediniz. Yani şimdi 28, 38, 48 yapsak 10'ar yıllık dilimlerle hep yeni bir evreye açılan bir şiir söz konusu. Kaldırımlar bütünüyle şiire dikkat kesilmiş, genç, başarılı olmak isteyen, yeni bir şiir ortaya koymak isteyen bir şairin modern insan varoluş sorunları çerçevesindeki çırpınışlarını ifade eden bir simge. Kaldırımlar o kadar beğenilir ki Necip Fazıl Türk şiirinde kaldırımlar şairi olarak anılmaya başlanır. Evet. Sakarya Türküsü kaldırımları geçmiştir. İkinci aşama Çile, bu kaldırımlarla başlayan sürecin tabiri caizse ifadesini bulduğu,
temellerinin atıldığı bir süreç.
Evet, yani böyle somutlaştığı, tamam hakikat budur veya insanın varoluşumun amacı yönü budur anlamında bir somutlaşmanın gerçekleştiği aşama.
Mistik ve metafizik i̇kisi dönemde
de,
diyebiliriz.
İkisi de ama Sakarya Türküsü toplum diyerek kesip atan, bulduğu hakikati topluma ulaştırmak isteyen bir şair var karşımızda. Hani sadece benim için değil, bu hepimiz için, bu gerçek, güzellik, hakikat neyse bu hepimiz için diye kitlelere haykırmaya çalışan bir şiir. Sakarya Türküsü'nü biz böyle temellendirebiliriz. Mesela niçin şarkı dememiş de türkü demiş Necip Fazıl? Bu sizin sorunuzun girişinde ifade ettiğiniz hususlar. Bence türküyü herkes söyler. Ama şarkıyı herkes söyleyemez. Şarkıyı daha böyle sınırlı, belirli sayıda bir insan söyleyebilir. Çünkü şarkı Türkiye'ye nazaran biraz daha sanatlı bir ifade. Daha ince işçilik isteyen girift işler var. Ama türküyü duyan herkes rahatça söyleyebilir. Sakarya Türküsü de herkese ulaşmak isteyen, herkese derdini anlatmak isteyen bir şiir. Bence Necip Fazıl türkü kelimesini bile bile tercih etmiştir. Çünkü bu şiir ilk yayımlandığında şiirin adı Sakarya Destanı'dır. Ayrıca bu türkü destan kelimesini de destekliyor. Kitaplarını alırken türkü, Sakarya türküsü yapmıştır. Bunun için türkü kelimesini bilinçli bir biçimde seçmiştir. Sakarya, bu şiirde geçen Sakarya simgesi, takdir edersiniz ki yani en önemli simge, şiirin her şeyi, bütün anlamın, ifadenin, her şeyin etrafında aktığı merkez kavram. Sakarya'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden geliyor. Sakarya Meydan Savaşı 1921 yılında ordumuzun kazandığı, Yunanlılara karşı kazandığı bir savaş. Şimdi eğer biz Sakarya'da Allah korusun yenilseydik, belki milli mücadeleyi kaybedecektik. İstiklal Harbi'ni kaybedecektik belki de. Sakarya bizim kazanmaya başladığımız ilk nokta. Ondan sonra biz taarruz eden, hücum eden, karşı taraf kaçan, yenilen tarafa dönüşüyor. Ama Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar bizim düşman karşısında savunma durumundayız biz. Fakat buradaki zaferle birlikte ayağa kalkıyoruz ve yurdumuzu savunmak için ilerliyoruz diyebiliriz. Bu başlangıç noktası şiirde ne diyelim, gelecek günler için bir simgeye dönüştürülmüştür.
Evet, çok güzel özetlediniz tarihsel arka planıyla birlikte. Şimdi biraz daha şiirin içerisine doğru giriş yapalım değerli hocam. Şiir, insan ve suyun kıvrım kıvrım akışları bakımından birbirlerine benzetilmesiyle başlıyor. Bir yanda akan benim diyen şair, öbür yanda akan Sakarya'dır. Su yokuşlardan hep basamak basamak inerken şair için durum farklıdır. O alın yazısının yokuşlarda susamak olduğunu düşünür. Bu noktadan hareket edersek, şair insanla suyun benzeyen yönleri arasında nasıl bir ilgi kurmuştur? İnsan ve nehrin alın yazıları nasıl birleşir?
Tabii Sakarya Nehri'nden hareketle midir bilmiyorum artık. Şiirin başlangıcındaki bu su, yokuş, kader, alın yazısı, bunların hepsinin mükemmel bir biçimde iç içe geçişi gerçekten çok güzel bir başlangıç, şiirin başlangıcı. Bu şiirde dikkat edersek zıtlıklar kuruyor Necip Fazıl. Mesela su iner yokuşlardan hep basamak basamak diyor. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Yani su bir tarafta tabiri caizse gürül gürül akıyor veya güzel güzel akıyor. Öbür tarafta ise suya hasret bir durum var. Tabii özne, bu şiirde konuşan kişi, kendiyle milletini, toplumunu, hatta içinde yaşadığı dönemi özdeşleştiriyor. Mesela içinde yaşadığı dönemi Sakarya'yla simgeliyor. Sakarya büyük bir umut diyebileceğimiz bir duygu aşılamıştır insanlara. Sakarya nedeniyle zaten insanlar geleceğe, yarınlara umutla bakmaya başlamışlardır. Başa dönersek, bu kurduğu zıtlıklarla Necip Fazıl bence dikkati, heyecanı ayakta tutuyor ve şiire özgü bir gerilim oluşturuyor.
Dava ve cemiyet başlığı altında Sakarya türküsünü ele alabilir miyiz peki?
Evet.
Şairin toplumcu yönünü de bu şiir özelinde açıklamanızı rica edeceğiz.
Şöyle, bugünkü Çili'de yanılmıyorsam cemiyet veya işte bu sizin söylediğiniz toplum başlığı altında bu şiir. İlk başta böyle bir kategori yok tabii ki Necip Fazıl'da, böyle bir sınıflandırma yok. Son derece önemli yaklaşımlardan bir tanesi. Hani şimdi siz toplum dediniz. İsmet Özel'in Sakarya türküsüyle ilgili bir yazısı var. Şiire ilişkin harika yorumlardan sonra Sakarya türküsüyle alakalı olarak der ki İsmet Özel, Sakarya türküsü o kadar önemli bir şiirdir ki, hatta Necip Fazıl'ın her şeyiyle, diğer şiirleriyle kıyaslansa bile onlardan daha önemlidir. Hatta Necip Fazıl sadece bu şiiriyle, tek başına bu şiiriyle bile birinci sınıf şairler veya altın madalya kazanan şairler katına çıkmıştır der. Neden böylesine önemsiyoruz Sakarya türküsünü? Besleyici, kendisine açılan ruhları biçimleyici yönüyle değerlendirir, yaklaşır İsmet Özel bu şiire. Yani topluma inandığı, toplumun menfaatine bir hakikati ulaştırmayı amaçlayan, bunun için çırpınan, yırtınan veya kendini feda eden bir kişilik vardır bu şiirde çünkü. Bu açıdan bu kendini feda edercesine, hakikat uğruna toplumun önüne atılması, ona yol göstermeye, inandığı doğru fikirleri aşılamaya çalışması açısından bu şiiri besleyici bulur ve şiirin, parantez içinde, sanatın en temel vasfının da besleyicilik karakteri olması gerektiğini, çünkü biz niçin şiir okuyoruz, kendimizi sanat eserine açıyoruz, her anlamda yükselmek için, akıl olarak da, ahlak olarak da, güzellik duygusu olarak da, hatta nezaket olarak bile ruhen yükselmek için. Dolayısıyla sanat eserinin besleyici özelliği vazgeçilmez bir özellik. Sakarya Türküsü de milleti, toplumu merkeze alan yaklaşımıyla böyle kimlik veya milat gibi keskin duruşlar, başlangıçlar öneren, bizim kurtuluşumuz, çaremiz ancak İslam'dır diyen bir şiir. Bunu bütün içtenliğiyle söyleyen bir şair var karşımızda.
Değerli hocam, bir şiir aramız var. Soluklanalım. Sonra kaldığımız yerden
tabii
devam
ki
edeceğiz.
Tabii ki.
Sakarya Türküsü. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık. Anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? Nerede kardeşlerin? Cömert Nil, Yeşil Tuna. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girip bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz
hayat sürenleşler. Sizi kim diriltecek? Kaf Dağı'nı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş bu dünya, böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun. Gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya.
Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Necip Fazıl Kısaköre'nin Sakarya Türküsü isimli şiiriyle devam ediyoruz. Değerli hocam, şiir okuyucunun dikkatini çekecek bir kesinlikle birdenbire, fakat Sakarya başka ifadesiyle hız kazanıyor aslında.
Evet.
Ve bu ifadeyle de farklı bir boyuta aktarılıyor şiir. Buradaki Sakarya kelimesiyle söz konusu olan Türk gençliği midir? Az önce siz de ifade ettiniz aslında, biraz daha açalım isterseniz. Şairin Sakarya Nehri ile temsil ettiği Türk gençliğinden beklentisi tam olarak nedir?
Şiirin en sonunda şöyle bir mısra var, isterseniz onu okuyalım beklenti anlamında. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz, sen kıvrıl ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Yani gençlikten beklediği bu, Necip Fazıl'ın bu mısralarla ifade edebileceğimiz bir şey. Yani bu şiir Necip Fazıl'ın milli heyecana yaslanan, oradan hız alarak doğan, toplum ve toplum ideallerini ön plana alan, kalabalıklara seslenen bir şiir. Sakarya kelimesi burada, mesela siz gençlik dediniz, ben hiç itiraz etmem gençlik yorumuna. Ama bir başka arkadaşımız da mesela tarih dese ona da itiraz etmem. Veya işte bu topraklar, coğrafya dese ona da itiraz etmeyiz. Bu anlamda geniş bir simge ve milletin içinden geçtiği süreç göz önüne alındığında da çok anlamlı bir seçim. Çünkü bizim zafer kazanmaya başladığımız ilk noktadır Sakarya. O zafere yaslanarak şair diyor ki, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk. Yani bizim diyelim ki, hatta Tanzimat sürecinden ama özellikle Balkan savaşlarından itibaren acı dolu yıllarımız var. Milli mücadele yıllarına gelinceye kadar çok sert geçen bir Birinci Dünya Savaşı süreci var. Yani millet her anlamda acının, yoksulluğun, felaketin her çeşidini tatmış neredeyse. Sakarya ile birlikte bir rövanş alma diyebileceğimiz karşı hamle süreci başlıyor. Bu umudu yükselten bir ifade. Fakat Sakarya başka. Yani evet, yani biz başkayız. Başladı, taarruz başladı inşallah.
Aslında bu ifadelerle de, şiirin son kısmıyla da şair hayalinde canlandırdığı, görmek istediği, idealize edilmiş insan tipini de karşımıza çıkartıyor.
Aynen.
Evet, güzel benzetmeler de var. Çok özel, kurşundan bir yük, köpükten bir gövde tabirleriyle şiirde vurgulanmak istenen düşünce nedir
mesela,
değerli hocam?
Mesela lirizm, romantizm demeyeceğim ısrarla. O güzellik duygusu ve heyecanını uyandırma. Bunun için bazen bir çelişki koymalısınız ortaya, bir zıtlık atmalısınız. Örneğin burada çok ciddi bir şey var. Keskin bir karşıtlık var. Mısra'nın bir öncesi,
dinleyicilerimize paylaşalım isterseniz.
Fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Yani bir tarafta köpükten gövde, böyle kolayca patlamaya, çökmeye, yani zayıf, narin, naif bir durum. Ama onun sırtına kurşun gibi son derece ağır bir sorumluluk, yük bindiriliyor. Bunun yarattığı o ince lirizm, yani şairin ifade etmek istediği şeyi daha duygulu, heyecanlı, sanatlı hatta bir biçimde iletmesine yardımcı oluyor. Sanat biraz da böyle bir şey.
Yani aslında Türk gençliğine güvendiğini de açıkça ifade etmiş oluyor.
Tabii ki. Yani sorumluluk Türkiye'de yaşayan herkes için bir yerde kader, vazgeçilmez bir şey.
Şair şiirin bir bölümünde de Sakarya'ya içinde bulunulan anın dövünmek zamanı olduğunu hatırlatır. Bunun sebebi nedir? Gerekçelerini nasıl açıklamıştır?
Aslında bu dövünme böyle geçici bir şey. Şiirin bütününe esas aldığımızda bir gariplik, yalnızlık durumu var. Ama vaat edilen umut, gelecek günlere, yarınlara duyulan güven daha yüksek. Bence bu yön daha önemli. Tırnak içinde söylüyorum, kesinlikle tırnak içinde. Ağlak bir şiir değil Sakarya, tam tersine. Mesela İstiklal Marşı'ndan, Akif'in Çanakkale Şehitleri'nden ruh alan, hatta o ruhu izleyen, takip eden bir şiir. Kendine güvenen, üst perdeden, yüksekten konuşan, çünkü bulduğu hakikate güvenen, bunu da topluma aktarma gerekliliğine inanan bir şiir. Ve Necip Fazıl'ın toplum tarafından en çok kabul edilen şiiri. Hatta Necip Fazıl belki bu şiiriyle en çok ezberlenen şairlerimizden birisidir. Şiire ilgi duyan, birazcık böyle güzel şiir okurum falan diyen herkesin muhakkak bu Sakarya Türküsü ezberindedir. Toplantıların, kitle, topluluk söz konusu olduğunda toplantıların vazgeçilmez şiirlerinden birisidir. Gençlikle alakalı her işte bir yerden Sakarya Türküsü duyulur. Bunu da hak ediyor Necip Fazıl. Necip Fazıl şairlerimiz içerisinde normal entelektüel bir okuyucu kitlesi dışında özel olarak Necip Fazıl'ı çok seven böyle daha rafine bir kitleye sahip şairlerimizden birisidir. Kaldırımlardan da, Çile'den de daha ünlüdür Sakarya Türküsü.
Evet değerli hocam, fikri yönü ağır basıyor şiirin ama evet, tarihsel ve sohbet havası da hakim. Yer yer bunu tabii da görüyoruz şiirin genelinde. Türk milletinin tarih sürecini hangi mısralarda ifade
yani
eder?
Şöyle İpek Hanım, mesela sohbet havası dediniz ya, bu bence çok önemli. Bu şiirin dolayısıyla şairin başarısı. Bizim şiirimiz 1910'lu yıllardan, yani Mehmet Akif'ten itibaren böyle konuşma dilini, günlük konuşma dilini şiire alma çalışması yapmaktadır tabiri caizse. Hı hı. 20'li yıllarda hece şiiri biraz zoraki bir vezin olarak, yani herkesin tercih ettiği bir vezne dönüşünce elde iyi örnekler yoktu. Bunun için biraz bu klasik işte türkü, Yunus Emre, Karacaoğlan böyle çok dolaşıldı. Ama Necip Fazıl bu şiiri böyle şehrin, modern insanın şiiri, sanatı, vezni haline getirdi. Örneğin diyelim ki doğrudan sanat yaptığı işte Kaldırımlar diyelim. Orada mesela bunu anlayabiliyorsunuz. Çile'de de bunu anlayabiliyorsunuz. Bunu başarıyor. Ama böyle topluma seslenen, kendini herkese açıklama, anlatma amacı taşıyan bir şiirde de mesela bunu başarıyor. Sakarya Türküsü'ne kadar Necip Fazıl'ın şiiri kelimenin bütün anlamıyla mükemmel bir şiir. Harika bir şiir.
Efendim, programımızın ilk bölümünde İsmet Özel'in Necip Fazıl Kısakürek'in bu güzel şiiri hakkındaki düşüncelerine yer verdik. Şimdi Sezai Karakoç'u konuşalım dilerseniz. Sezai Karakoç'un gözüyle Necip Fazıl Kısakürek'i anlatır mısınız?
Sezai Karakoç'un Necip Fazıl şiirinin bütününe yönelik 3 bölümden oluşan, yanılmıyorsam, yani iki bölüm de olabilir, şu an net olarak hatırlayamayacağım, çok iyi, Necip Fazıl şiirini çok iyi çözümlediği bir yazısı var. Orada mesela Necip Fazıl'ı çok iyi anladığını gösteren satırlar var. Der ki, çok ünlü bir şairdir Necip Fazıl. Yani 1920'lerden itibaren genç yaşında, özellikle daha ikinci kitabında belki 23, 24, 25 yaşında iken İşte kaldırımları patlatıyor. Nereye gitse tanınan, el üstünde tutulan çok ünlü bir şair. Bu ün içinde tam anlaşılamadı şeklinde bir tespiti var. Mesela Sezai Karakoç'un son derece doğru bir tespit. Avrupa çapında, dünya çapında ilk sanatçımız der Necip Fazıl için Sezai Karakoç. Mesela işte diyelim Baudelaire'in, Rimbaud'un karşısına çıkarılabilecek, belki bazı yönleriyle onlardan daha üstün tutulabilecek bir şair der. Hece şiirine getirdiği standardı vurgular. Ki Necip Fazıl'ın gerçekten yaptığı en önemli işlerden birisi budur. Necip Fazıl işin başında şöyle diyor. Bizim diyor şiirimizi temizleyici bir kritiğe tabi tutmamız gerekiyor. Yani eleştirmemiz gerekiyor. Bu klasik heceyle veya işte ondan önceki duygucu veya retorikçi, nutukçu şiirle yola devam etmemiz mümkün değil anlamında şiirimizi temizleyici bir kritiğe tabi tutmamız gerekir diyor. Ve özellikle ikinci kitabı Kaldırımlarla ve üçüncü kitabı Ben ve Ötesi'yle ne istediğini gösteren örneği, yeni şiirin örneğini ortaya koyuyor. Tabii Ziya Osman Sabah, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhit Ranas gibi genç şairler açtığı o yoldan gidiyorlar gidebildikleri kadar. Karakoç'un değerlendirmesi modern şiiri bizim şiirimizde bütünüyle ilk defa fark eden şair Necip Fazıl'dır der. Aynen katılıyorum ben de.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Necip Fazıl Kısaküre'nin en güzel şiirlerinden birini, Sakarya Türküsü'nü konuştuk. Konuğumuz da şair ve yazar Osman Özbahçe'ydi. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Aycan Feren ulaştırdı. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Haftaya yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mısra-i Berceste.